İkinci ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 4. Sevgili dost, İngilizler İstanbul'u, Konstantinopolis, işgal etti. Önce Türkleri silahsızlandırdılar, sonra Hristiyanları silahlandırdılar. Yalnız kıyılara değil, minarelerin tepelerine kadar silahlar yerleştirildi. Hepsinin namluları İstanbul'a çevrildi. Geceleri silahlı askeri devriyeler geziyor. Çok yaygın ve barbarca tutuklamalar yaptılar. Bir kişiyi almak için 30, hatta 50 silahlı adam saldırıyor. Çoğu zaman saçma sapan ateş açıyorlar, kapı çerçeve indiriyorlar, silahsız kendi haline masum insanları öldüresiye dövüyorlar. Benim evimde karşılaştığınız erken harbiye Umumi Reis Cevat Paşa'yı kelepçeleyerek götürdüler. Kocam için Hilal Ahmer'i basıp hizmetkarları dövdüler. Onu ve beni daha götürmediler. 2. Halide'nin kocası Doktor Adnan kastediliyor. İşte dost, ülkemin parçalanmasını istemediğim için kendi ülkemde av haline geldim, kovalanıyorum. Duvarlara ilanlar asıldı. En ufak bir muhalefet ya da memnuniyetsizlik ifadesi ölümle neticeleniyor. Ölüm, ölüm. Türkleri evlerinden atıyorlar. Dost, 2 saat sonra Anadolu'ya hareket edeceğim. Kaçakları tanıyabilmek için Ermenilerden yardım alan İngiliz askeri devriyelerin arasından geçeceğim. Vurulabilirim, tutuklanabilirim ya da tehlikesizce gidebilirim. İlk 2 ihtimalden çok üçüncüsüne inanıyorum. Zira içimdeki güce ve görevimin bitmediğine dair inancımı koruyorum. Size küçük bir İstanbul evinden yazıyorum. Saklanmıyorum. Kılık değiştirdim ve ortalıktayım. Her an açılabilir bir peçeyle geziyorum. Ara sıra peçemi açıp kapatıyorum. Bildiğiniz gibi 200 bin kişiye hitap etmiş birisi olarak bütün İstanbul, Konstantinopolis, beni tanıyor. Mektubu ABD Başkanı okuyabilirdi. Halide'ni yazdığım kişi, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin mütevilli heyetinden tanıdığı Amerikalı milyarder Charles Richard Crane'di, 1858-1939. ABD Başkanı Wilson'un da yakınıydı. Başı fırıl fırıl dönerken yazdığı bu mektup belki de ABD Başkanı Wilson'un önüne konulabilirdi. Dost, bu son mektubum olabilir. Bedbaht memleketimin hakiki bir neferi olarak çok gururluyum. İçimde korku ve pişmanlık yok. 11 yıl önce gene peşimde olduklarında her şey daha farklıydı. Dehşet verici bir istica ile yüz yüze kalmıştım. Büyük bir ölüm korkusu yaşamıştım. Bugünse korkmuyorum. Tek bir derdim var. İngilizler Robert Kolej'deki oğullarımı götürüp işkence edebilirler. Bunu yapabileceklerine inanıyorum. Ancak ben yine de gitmek zorundayım. Robert Kolej'deki Amerikalılara inanmak ve güvenmek durumundayım. Onlara 2 küçük oğlumu korumaya alın demedim. Bana herhangi bir şey olursa mektubumu yayınlamanızı istiyorum. İngilizlerin bu rezil terör uygulamasını sürdürmeleri halinde çocukları korumaları için Robert Kolej'e bir yazı yazmanızı diliyorum. 3. Halide Edip'ten Richard Crane'e mektup. 21 Mart 1920. Ailesi Charles Richard Crane'in yazışmalarını 2000 yılında Columbia Üniversitesi Nadir Eserler Bölümüne bağışladı. Halide Edip'in mektupları Crane Family Papers başlığı altında 4, 5 ve 6. kutularda saklanıyor. Mektubun amacı Robert Kolej'de yatılı okuyan oğullarını Amerikalı Charles Crane'e emanet etmekti. Bütün istediği onun çocukları ABD'ye aldırıp güvenliklerini sağlaması ardından da eğitimleriyle ilgilenmesiydi. Ancak yeterince açık olmayı becerememişti. Kalemi eline alınca öncelikle İstanbul'da yaşanan işgal felaketini ve direnişe katılacağını anlatmıştı. Annelerin bu kararı yüzünden çocukların korunmaya muhtaç duruma düştüklerini Crane'in anlayacağını umuyordu. 15 sayfalık mektubu zarfın içine yerleştirdi. Kağıtların kimi küçük kimi büyüktü. Sonra derin bir nefes aldı. Halide o haftanın tarihini taşıyan Amerikan gazetelerinde tutuklandığına ilişkin haberler yer aldığını bilmiyordu. Türkiye'deki milli mücadeleyi okyanus aşırı bir kıtadan izleyen Charles Crane, Asya'nın en zeki kadını diye andığı dipnot 4. Dr. Garfield Raises Provision Issue, New York Times, 3 Ağustos 1928. Halide Edip'ten gelen mektupları ömrünün sonuna kadar değerli evrakı içinde sakladı. Halide'nin ateşi düşmemişti. Bütün gece yanındaki oğlu ve yattığı oda etrafında döndü durdu. Sabaha kadar önemsiz şeyler konuşup durdular. Önemli şeylerin hiçbirini söyleyememişti. Gerek de yoktu. Oğlundan kendisine kardeşini anlatmasını istedi. Nasıldı? Yeni pantolonundan memnun muydu? Okulda her şey yolunda mıydı? Ona İstanbul'dan gideceğini söylemeyecekti. Mahmure sabah 6'da odalarına geldi. Giyinirken düşmesin diye Halide'yi tutmaları gerekti. Ateşler içinde yanıyordu ama sokağa çıkar çıkmaz bedenine kumanda edebileceğinden emindi. Mahmure onun boynuna bir muska taktı. halde çocukluğunda da muska takmazdı. Ama bu muska Mahmure'yi temsil ediyordu. Nakiye ile Ali Ayet önden çıktılar. Ne ağladılar ne Allah'a ısmarladık dediler. Ali Ayet titreyen dudaklarıyla gülümsedi. Onlar gidince harekete geçmekten başka çare kalmamıştı. Milli mücadelenin halidesi etten ve kemikten oluşan halideye sırtını dönecek ve hayatın en zor gününü yaşayacaktı. Yine de yüzünde tek bir damla gözyaşı olmayacaktı. Mahmure ona şöyle dedi. Sen Ali Şamil Paşa'nın kızı, Bedirhan Paşa'nın torunusun. Yakalanırsan bunu söyleyeceksin. Pekala. Bir sepetten iki nüfus cüzdanı çıkarıp göğsüne yerleştirdi. Halide'yi Sultan Tepesi'ndeki Özbekler tekkesine kadar götürecekti. Yakalanırsa Halide'nin beslemesi olduğunu söyleyecek, nüfus kağıtlarını gösterecekti. Yıllar önceki oyunlarını oynadılar. Ben değilim. Sen kimsin? Ben Bedirhani Mahmure Hanım'ın Ayşe adlı beslemesiyim. Mahmure aslında aklı başında bir kadın olmasına rağmen o gün sanki aklını kaybetmiş gibiydi. İskeleye kadar yürüdüler. Havanın çok soğuk olduğunu görünce tehlikeyi göze alıp kayık yerine vapura bindiler. Üsküdar Sultan Tepesi'ndeki evlerin bitişiğindeki Özbekler Tekkesi, Anadolu'ya geçenlerin toplama ve dağılma noktası haline almıştı. Milli mücadeleye katılanlar Üsküdar Sultan Tepesi'ndeki aile evinden bir bahçe duvarıyla ayrılan Özbekler Tekkesi'nden yola çıkıyorlardı. Yokuşun başında Şeyh'in kardeşi sapsarı bir yüzle yanlarına geldi. Haberler kötüydü. Polis gelmişti bir gece önce. Halide'nin kocası Adnan'la dostları Cami Baykurt. Bey pencereden atlayarak Hilal-i Ahmer katiplerinden Rıza Bey'in bitişikteki bahçesinden geçip arkadaki boş arsadan kaçmışlardı. Halide'yi bülbül derisindeki bir araba bekliyordu. Kısıklı ve Çamlıca'dan geçen bütün arabalar İngilizler tarafından kontrol ediliyordu. Doktor Adnan'la Cami Bey yürüyerek yola devam etmişlerdi. Halide için bir at, arabacı bir de jandarma ayarlanmıştı. Arabacı Halide'yi hemen tanımıştı. Ne kadar çok korktuğunu sözleriyle belli etti. Sen Halide Edip Hanım değil misin? En çok seni yakalamak istiyorlar. Arananlara yardım edenlerin cezasından haberdardı. Halide'nin tepesi atmıştı. Sana verecekleri ceza en nihayet 6 yıllık hapistir. Ölüm cezasının şerefi bana aittir diye söylendi. Arabacının gözleri yerinden fırlamıştı. Halide kendisini ihbar edene para vaat edildiğini biliyordu. Ama arabacıyı ayarlayanlara güveni tamdı. Büyük Çamlıca'nın 4 yol ağzında devreye gizlen İngiliz askerler arabanın içindeki basit kadına bakıp arabacıya geç dediler. Şiddetli fırtınadan yerdeki toz toprak havalanıyor, garip renkler oluşuyordu. Ankara Halide'yi bir heyecanla bekliyordu. Onun direniş saflarına katılması Ankara'yı güçlendirecekti. Mustafa Kemal 19 Mart 1920 günü heyeti temsiliye adına Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgrafta müjdeli bir haber iletiyordu. Dipnot 5. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz 1. Sayfa 616. Halide İli Adnan'ın 18'inde yola çıkacakları haber verilmişti. Ancak bazı işleri nedeniyle 2 gün sonra yola çıktılar. Bu yüzden Mustafa Kemal'in telgrafı 19 Mart tarihini taşıyor. 24 mebusla Halide Edip Hanım yoldadır. Dipnot 6. Bu bölümdeki diyaloglar Halide Edip'in Türk'ün Ateşle İmtihanı ve The Turkish Ordeal kitaplarından aktarılmıştır. Bebeğin adı Halide olacak. Radyonun henüz keşfedilmediği yıllardı. Şiddetli bir kış yaşanıyordu. Sultan II. Abdülhamid'in yaşadığı Yıldız Sarayı'na çok yakın bir konakta, Marmara Denizi'ne bakan aydınlık bir odada 20 yaşlarında bir kadın doğum sancısıyla kıvranıyor, çığlıklarıyla bütün evi inletiyordu. 1884 yılının Şubat ayıydı. Dipnot 7. Halide Edip'in doğum tarihi farklı kaynaklarda 1882 ve 1884 olarak geçiyor. Değişik nüfus kağıtları olduğu anlaşılıyor. Ben bu kitapta 1884'ü kabul ettim. Sokaklar buz tutmuş, çini sobalarla sımsıcık ısıtılmış evde herkes şaşkın şaşkın bir odadan ötekine geçiyor, merdivenleri inip çıkıyordu. Mutfakta kazanlarla su kaynatılıyor, havlular, tülbentler hazır ediliyor, ortalıktaki buhar kokusuna yemek kokuları karışıyordu. Yıldız Mahallesi'nin tecrübeli ebesi hiçbir şeyden memnun kalmıyor, ıhlamur yokuşunun tepesindeki evin hizmetkarlarına ard arda talimatlar yağdırıyordu. Sarayda padişah başkatibi olarak çalışan ince endamlı sarışın genç adam karısının çığlık seslerini dinlerken doğacak oğlu için hayaller kuruyordu. Kız çocuklara değer verilmeyen yıllardı. Mehmet Edip oğlan çocuk bekliyordu. Doğacak bebek Hazreti Muhammed'in sahabelerinden Ebu Eyüp Halid bin Zeyd'in adını taşıyacaktı. Dipnot 8. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 98. Ebu Eyüp Halid bin Zeyd el-Ensari, bugün de önemli bir dini ziyaret yeri olan Eyüp Sultan'a adını veren sahabeydi. Aslında bu ismi doğumdan hemen sonra ölen oğulları için seçmişlerdi. İkinci çocukları ilk oğullarının anısını sürdürecekti. Dipnot 9. Mor Salkımlı Ev, sayfa 75. Sonunda çığlıklar kesildi. Huzur dolu bir sessizlik her yana hakim oldu. Kapı açıldı. Nakiye Hanım dışarıda bekleyen kocası Ali Efendi ile damadı Edip Bey'e mutlu haberi verdi. Kızı Bedri Fem, sağlıklı bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Kız bebek haberiyle Edip Bey uzun sürecek bir şaşkınlığa büründü. Hazırladığı Halit ismine bir E ekleyerek kızına Halide adını verdi. Ne var ki sonradan bu E harfini hiç kullanmadı. Bebeğin adı onun için Halid'di. Ömrünün sonuna kadar ona Halit diye seslendi. Onu Halit diye sevdi. Nüfus kağıdında o doğduktan yıllar sonra çıkarttı. Dipnot 10. Halide Edip. Bir yaşıma daha girdim. 7 gün 24 Mart 1937. Halide'nin hafızasındaki hayat Beşiktaş'ta doğduğu evde başlıyordu. Bu ev ıhlamura giden uzun caddeye inen dik yokuşlardan birinin en tepesindeydi. Koyu yeşil çamlar Nazlı Söğütler arasından Abdülhamit'in sarayını çevreleyen duvarlar ile Marmara'nın mavi suları görünürdü. Arka bahçeye bakan pencereler baştan başa mor salkımdı. Çifte teraslı bahçede çifte aslanlı bir havuz vardı. Billur suların şırıltısına kumrularla güvercinlerin sesleri karışırdı. Fıstık akasya erik ağaçlı bahçenin ortasından alev çiçekli bir nar ağacı yükselirdi. Bu bahçe onun için hayatın başladığı noktaydı. Doğumun ardından Bedri Fem ile Edip Bey, Hamine ile büyük babanın yaşadığı mor salkımlı evden ayrılıp yakınlardaki bir başka eve taşındılar. Halide'nin annesiyle tek mutlu anısı tırnaklarının kesildiği anlardı. Onun dizine oturtur, minik parmaklarını tek tek tutar, buraya bir kuş konmuş. Bu tutmuş, bu yakalamış, bu pişirmiş, bu da yemiş oyununu oynardı. Yan yana yattıklarında annesinin yılan gibi kıvrılan saç örgüleri onu korkutur, durmadan kurduğu müzik kutusundan yükselen melodi kulaklarını tırmalardı. Doğumla gelen ölüm. Halide'nin siyah gözlü, ipek kirpikli, kocaman dudaklı annesiyle anıları çok bulanıktı. O küçükken veremle pençeleşen Bedri Fem yeniden hamile kalmış, doğumdan sonra da bebeğiyle birlikte ortalıktan kaybolmuştu. Annesinin ölümünü Halide'den saklamışlardı. O, Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahındaki mezarında yatıyordu. Evde Halide'nin anlamlandıramadığı bir hüzün vardı. Mehmet Edip, ortasında tek mum yanan bir tepsinin üzerine eğilip geceler boyu ağlıyor, Halide bir hizmetçi gelip kendisini yatırana kadar babasının dizlerine sarılıp oturuyordu. Küçük kız kendisinden gizlenen felaketi hizmetkarların ulu orta konuşmalarından öğrenecekti. Annesi doğum yaparken ölmüştü. Babasının ağlamasının, evdeki acının sebebi buydu. Üstelik ölüm döşeğinde yatarken göğsüne bir başka erkeğin resmini bastırıyordu. Hizmetkarlar konuşurken, hanım ölürken göğsünde eski adamın resmi vardı diyorlardı. Eski adam kimdi? Bu sırrı sonraki yıllarda çözecekti. Annesi Bedri Fem, 15 yaşındayken Kürdistan Osmani'den mecburi oturma kararıyla İstanbul'a gönderilen Kürt aşiret beyi Bedirhan Paşa'nın Cizre emiri, en yakışıklı oğlu Ali Şamil ile evlenmişti. Sadrazam Mithat Paşa'nın sürgüne gittiği günlerde mutlu çiftin adını Mahmur'a koydukları bir de kızları olmuştu. Bedri Fem'in kayınpederi Bedirhan Paşa'nın 10 karısı 40 oğlu vardı. Ali Şamil'in kardeşleri Bedri Fem'in ailesine sık sık konuk olurlar, içki içerler, şarkı söylerler, oynadıkları oyunlarla eve hakim olan muhafazakar ve dindar havayı bozarlardı. Bir keresinde tavana sıktıkları bir kurşun, üst katta uyuyan yengesi Trigül Hanım'ın bacaklarının arasından geçip tavana saplanmıştı. Bedri Fem'in babası Ali Efendi ile annesi Nakiye bu duruma 3 yıl tahammül edebildiler. Torunları Mahmure 2 yaşındayken Bedri Fem'i Ali Şamil'den ayırdılar. Bu zoraki ayrılık Bedri Fem'in dünyasını alt üst etti. Kederliydi. Sevdiği erkekten ayrı düşmüş, küçücük kızı babasız kalmıştı. Bedri Fem pencereden uzaklara bakıp durur, kötü talihini düşünürdü. Günün birinde atın üstünde yakışıklı bir delikanlının hep aynı saatte evin önünden geçtiğini fark etti. İki gencin bakışmasından doğan kıvılcım genç kadının hayatını değiştirdi. Bedri Fem'e abayı yakan Mehmet Edip onu babasından istedi. Evet yanıtını alınca nikahları kıyıldı. İlk hamilelik ölüm acısıyla karıştığından ikinci hamilelik haberi evin eşeğe boğmuştu. Halide doğunca da Bedri Fem'in ilk eşi Ali Şamil, kızı Mahmure'yi yanına almış, Mahmure'nin kah annesinde, kah babasında kaldığı günler başlamıştı. Mor salkımlı ev. Eşi Bedri Fem'in ölümünden kısa bir süre sonra Edip Bey, kızını da alıp Halide'nin anneannesi Nakiye Hanım ile dedesi Ali Efendi'nin yaşadığı mor salkımlı evre döndü. Haldin'in doğumunda 33 yaşında olan Mehmet Edip'in ailesi 1500'lü yıllarda İspanya'daki Engizisyon'dan kaçıp Bursa'ya yerleşen Safarat Yahudilerindendi. Sözlü anlatılara göre Mehmet Edip Müslümanlığı seçmiş bir Yahudiydi. Birden fazla eşle evlenebilmek için Müslüman olduğunu söyleyenler de vardı. Başbakanlık Osmanlı arşivindeki memurin sicil defterine göre Mehmet Edip 1851-52 yıllarında Selanik'te doğmuştu. Babası da Abdullah Efendi isminde bir tüccardı. Dipnot 11. İnci Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul 1995. Sayfa 33. Kartal, 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin mirasçılık belgesi istemi konulu kararının gerekçesinde Mehmet Edip Bey 01.17.1851 tarihinde Selanik'te Abdullah ve Ayşe'den doğmuş görünüyor. Bu kayıtlara göre çalışma hayatına 1871'de Selanik Vilayeti Muhasebe Kalemi'nde devlet memuru olarak başlayan Mehmet Edip, imparatorluğun farklı şehirlerinde memurluk görevini sürdürdü. Ardından sarayda önemli bir göreve getirildi. Halide çocukluk anılarında hep annesinin ailesinden söz eder. Edip Bey'in ailesiyle ilgili olarak da babasının Selanik'in çok tanınmış bir ailesi olan Şeyh Mahmut ve eşi tarafından büyütüldüğünü yazıyor. Halid'in Haminnesi Nakiye Hanım, İstanbul'un varlıklı ailelerinden olan ve Mevleviliğe bağlılıkları ile de bilinen Nizamizade ailesinin kızıydı. Nakiye Hanım'ın annesi mektep medrese görmüş bir adamın kızı, babası ise sarayın şekercibaşısıydı. Aile Eyüp'teki Mevlevihane'dendi. Nakiye'nin dayısı Dergah'ın türbedarıydı. Nakiye Hanım'ın kınalı saçları hep kısaydı. Namaz kılarken başını, arakiyesini, derviş külahı takar, sevgisini ve öfkesini sessizce yaşar, kimseye hiddetlenmezdi. Ancak çocuklarını okşayıp kucaklayan annelerden değildi. Teni bembeyaz, gözleri ise maviye kaçan bir Ela'ydı. Renk ve güzel koku senfonisi arasındaki bir nota yandıran güzel bir kadındı. Nakiye Hanım'ın ruhuna hakim olan Mevlevilik'le Halide ufacıkken tanışmıştı. Haminnesinin ağzından "Hangi naneyi yediniz?"den başka bir küfür çıkmazdı. Nakiye Hanım, kendisinden yaşça epey büyük olan Kemahlı Ali Efendi ile evlenirken halayıklar para ve hatırı sayılır bir çeyiz getirmişti. Bir kızı, iki oğlu olmuştu. Ali Efendi güzel karısına hayrandı. Sarayda uzun süre hizmet etmiş, kahveci başılığa kadar yükselmişti ama zengin değildi. Anadolu ağzıyla etkili bir tonla konuşan bu renkli ve güçlü adam anlattıklarını dinletirdi. Çevresine siyah gözleriyle kudretli ve sert bakışlar fırlatır, soğanı yumruğuyla kırıp yer, eşinin aksine duygularını açıkça belli ederdi. Onun soğanları Haminne'nin nanelerinden daha çok ilgisini çekerdi Halide'nin. Dedesinin doğulu olduğunu sık sık vurgulayan Halide, doğuya ait her şeyi merak ederdi. Dipnot 12. İnci Engün'ün büyük babanın Halide Edip'in romanlarında sık sık karşımıza çıktığını, Zeyno'nun oğlu romanının kahramanlarından Kemahlı Şaban'ın büyük babadan esinlenen bir tipleme olduğunu yazıyor. Bakınız, İnci Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 32. Zeyno'nun oğlu. Şaban, anne tarafından ateşin bir Kürt kanı almış olmasına rağmen. Sayfa 73. Halide'nin çocukluk ve gençlik yıllarını zamanın tüm imparatorlukları gibi çok uluslu bir ülke olan Osmanlı İmparatorluğu'nun renkli, çok kültürlü ortamı şekillendirdi. İstanbullular, Kemahlılar, İyinliler, Araplar, Kürtler, Çerkezler, Çingeneler, Habeş'ten gelmiş halayıklar ile Ermeni ve Rum komşular arasında büyüdü. Haminnesi Nakiye, Fransızcadan çevrilmiş kitapları yüksek sesle okur, hikaye, şiir yazardı. Büyük babası Ali Efendi ise okumabilir yazmayı bilmezdi. Çoğu zaman önünde ağır aksak okuduğu dini bir kitap dururdu. Nakiye Hanım'ın derin kültürüne rağmen evde büyük babanın varlığı daha çok hissedilirdi. Halide için evin cazibe köşesi ise padişahın şahsi bütçesini yöneten katiplerden biri olan babasının yazı okkası ile çalışma masasının bulunduğu bölümdü. Mahmure'nin gelişi. Ali Şamil Bey, eski eşi Bedrifem'in ölümü üzerine kızı Mahmure'yi yanına aldığı için bir ablası olduğunu daha önce Halide'ye söylememişlerdi. Ancak Ali Şamil yeni bir sürgün kararı üzerine İstanbul'u terk etmek zorunda kalınca Halide ilk kez o zaman ablasını tanımıştı. Mahmure elinde şeker kutularıyla çıka gelmişti. Herkesin gözünün içine dost doğru bakan, yıldırım gibi oradan oraya seyreden bu kara saçlı, kara gözlü ateş gibi çevik kız Halide'nin hayatını değiştirdi. Kedi gibi ağaçlara tırmanıyor, herkesin taklidini yapıyor, oyuncaklarını parçalasa da Halide'yi sıkı sıkı sahipleniyordu. Artık geceleri yere üç şilte seriliyor, ortada Haminne, bir tarafta Mahmure, öte tarafında Halide yatıyordu. Dipnot 13. Haldeydi mor salkımlı evde, eve döndüğünde Mahmure'nin 9 yaşında olduğunu yazıyor. Ama bu imkansız. Değişik anlatılardan Mahmure ile aralarında 7 yaş olduğu anlaşılıyor. Ali Şamil, ölüm döşeğindeyken genç arkadaşı Mehmet Edip'e saatini ve eşyalarını emanet etmiş, bunları Ali Efendi'nin kızı Bedirfem Hanım'a götürmesini istemişti. Mehmet Edip de sözünü ettiği Bedirfem'le kendisinin evlenmiş olduğunu açıklamak, Mahmure'ye de kendi kızı gibi baktığını anlatmak durumunda kalmıştı. Ali Şamil beklenmedik bir biçimde ölümden kurtulunca iki erkek arasında sıcak bir dostluk kurulmuştu. Halide Edip, Ali Şamil Bey'i anılarında şöyle anlatır. Parlak siyah gözlü, kartal burunlu, enli omuzlu, yakışıklı ve sevimli bir adamdı. Annemden bir sırasını getirip mutlaka bahsetmek isterdi. Annemden sonra 9 defa evlenmiş olduğunu fakat hiçbir kadının onun yerini tutmadığını, ömrünün son senelerini babam gibi iyi bir insanla geçirmekten memnun olduğunu söylerdi. Dipnot 14. Mor Salkımlı Ev, sayfa 95. İkinci ayrımın sonu, sayfa 13. Devamı 3. ayrımda.